Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Manual, Epiktetos'un Enkeiridion olarak bilinen kısa Stoacı öğüt derlemesinin Sam Torode tarafından güncel dile uyarlanmış bir yorumudur. Epiktetos, Roma döneminde yaşamış, önce köle olup sonra öğretmenlik yapmış bir Stoacı düşünürdü. Kendi kaleme aldığı bir eser bırakmadı. Dersleri öğrencisi Arian tarafından derlendi. Bu kitap, o mirası günlük kararlar, kayıp, öfke, itibar ve ilişkiler karşısında kullanılabilecek kısa bölümler halinde sunar. Tür olarak felsefi bir yaşam kılavuzudur, fakat soyut kavramlardan çok zihinsel alışkanlıklara yönelir. Temel amacı, insanın dış koşulları yönetmeye çalışarak yıpranması yerine kendi yargılarını, niyetlerini ve davranışlarını eğitmesidir. Metin, huzuru sürekli hazda ya da herkesin onayında aramaz. Huzurun, akla uygun seçim yapmakla ve değiştirilemeyen durumları gerçekçi biçimde kabul etmekle kurulacağını savunur. Kısa yapısı, kitabı bir oturuşta okunabilir kılar, ancak asıl işlevi düzenli aralıklarla dönülüp düşünülmesidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, denetim ayrımı kaygının kaynağını dış dünyadan yargıya taşır. Kitabın omurgası, bazı şeylerin bize bağlı olduğu, bazılarının ise olmadığı ayrımıdır. Epiktetos'a göre düşüncelerimiz, değerlendirmelerimiz, amaçlarımız ve eylemlerimiz üzerinde çalışabiliriz. Bedenin durumu, servet, makam, başkalarının tavrı, ün ve birçok sonuç ise bütünüyle bizim buyruğumuzda değildir. Bu ayrım, pasiflik önerisi değildir. İnsan, elindeki görevi dikkatle yapar fakat sonucu kendi değerinin kesin ölçüsü saymaz. Örneğin bir iş görüşmesine hazırlanmak, açık konuşmak ve dürüst davranmak kişinin alanındadır. İşe alınmak ise seçicinin kararı, piyasa koşulları ve başka adaylar gibi dış etkenlere bağlıdır. Sonucu kontrol ediyormuş gibi davranmak, başarısızlık halinde gereksiz bir kişisel yenilgi duygusu yaratır. Kitap, zarar ve yararın önce olaylardan değil, olaylara yüklediğimiz anlamdan doğduğunu ileri sürer. Bu nedenle ilk zihinsel soru, bunun üzerinde etkili olabilir miyim sorusudur. Türkiye gibi ekonomik belirsizliklerin, yoğun aile beklentilerinin ve kamusal tartışmaların kolayca gündemi belirlediği ortamlarda bu ilke ilgisizlik değil, dikkat ekonomisi sağlar. Enerjiyi değiştirilebilen davranışa yöneltir, değiştirilemeyen sonuç karşısında ise daha ölçülü bir tutum kurar. İkinci olarak, dış başarılar yerine karakteri ölçü, alan içsel özgürlük anlayışı, Epiktetos'un özgürlük anlayışı istediği her şeye sahip olmak değildir. Asıl özgürlük, insanın arzusunu ve kaçınmasını akılla düzenlemesidir. Dış varlıkları mutluluğun zorunlu şartı sayan kişi, bunları sağlayan ya da elinden alan insanlara bağımlı hale gelir. Buna karşılık karakterine, doğru yargısına ve adil davranışına ağırlık veren kişi, koşullar zorlaştığında bile ahlaki hareket alanını korur. Kitap, mal, beden, toplumsal unvan ve başkalarının övgüsü gibi değerleri tümüyle değersiz ilan etmez. Sorun, onları insanın kendi iyiliğiyle karıştırmaktır. Bir makam sahibi olmak yararlı olabilir fakat makamın kaybı insanı otomatik olarak kötü ya da değersiz yapmaz. Bu yaklaşım, özellikle görünür başarıların hızlı biçimde kıyaslandığı çağdaş yaşamda önem taşır. Başkasının daha yüksek geliri, daha çok takipçisi ya da daha itibarlı çevresi, kişinin karakteri hakkında doğrudan hüküm vermez. Metindeki bu tutum, yoksulluğu romantikleştirmez ve haksız düzenleri yok saymaz. Daha sınırlı ama pratik bir iddia taşır, dış engeller, gerçek olsa bile insanın dürüstlük, cesaret, ölçülülük ve sorumlulukla vereceği karşılık hala önemlidir. Böylece özgürlük, sahip olunanların miktarından çok, bağımlı olunan yargıların azaltılmasıyla tanımlanır. Üçüncü olarak, kayıp ve zorluk karşısında kabul. Yazgıcılık değil hazırlıklı yargıdır, el kitabı, hayatın geçiciliğini ve kaybın kaçınılmazlığını sık sık hatırlatır. Sevilen insanlar, sağlık, mülk ve toplumsal konum kalıcı bir mülkiyet gibi değil, belirli bir süreliğine emanet edilmiş şeyler gibi düşünülmelidir. Bu düşünce ilk anda sert görünebilir. Ancak amacı sevgiyi azaltmak değil, sevgiye sahip olma ve sürekli güvence talebini eklememektir. İnsan, sevdiği birinin ölümlü olduğunu unuttuğunda, kayıp karşısında yalnızca acı değil, düzenin bozulduğu duygusunu da yaşar. Epiktetos'un önerisi, hayatın kırılganlığını önceden kabul ederek bu ikinci yükü hafifletmektir. Stoacı kabul, haksızlık, hastalık veya ölüm karşısında hiçbir şey yapmamak anlamına gelmez. Tedavi aramak, yakınını korumak, hukuki yollara başvurmak ve kaybın yasını tutmak eylem alanının parçalarıdır. Kabul edilen şey, bütün bu çabalara rağmen sonuç üzerinde mutlak egemenliğimiz olmadığıdır. Kitap bu yüzden felakete karşı duygusuzluk değil, zihinsel hazırlık öğretir. İnsan başına geleni seçemeyebilir fakat onu yorumlarken öfkeye, kendini acımaya ya da ölçüsüz korkuya ne kadar teslim olacağını inceleyebilir. Bu tavır, güç dönemlerde karar verme kapasitesini korumaya yöneliktir. Dördüncü olarak, duyguları bastırmadan, yorum ile olay arasındaki mesafeyi korumak. Stoacılık çoğu zaman duygusuzlukla eş tutulur fakat kitapta savunulan tutum bundan daha ayrıntılıdır. Epiktetos, sarsıcı bir olayla karşılaşınca ilk izlenimin hemen kesin hükme dönüşmemesini ister. Bir hakaret, kayıp ya da başarısızlık meydana gelir. Ardından zihin, bunun dayanılmaz olduğu, kişisel bir saldırı olduğu ya da geleceğin mahvolduğu gibi ek yorumlar üretir. Acıyı ve öfkeyi büyüten çoğu zaman bu ikinci katmandır. Metin, kişinin ilk tepkisini fark edip yargısını sınamasını önerir. Yine de bu, başkasının üzüntüsüne kuru bir öğütle karşılık verme izni değildir. Yas tutan ya da zarar gören kişiye eşlik etmek, anlayış göstermek ve gerekirse onunla ağlamak insanidir. Fark, içten içe olayın yalnızca kendi değerlendirmesi olduğunu bilirken, bu düşünceyi karşıdakinin acısını küçümsemek için kullanmamaktır. Bu inselik, kitabın ahlak anlayışını yalnız bireysel dayanıklılıktan ayırır. Kendi zihnini eğitmek ile başkalarına karşı kaba olmak aynı şey değildir. Aile içinde, iş yerinde veya toplumsal gerilimlerde bu yaklaşım, hemen taraf seçmek ya da niyet okumak yerine olguyu yorumdan ayırmaya yardım eder. Böylece duygular inkar edilmez fakat davranışın tek yöneticisi olmaları da engellenir. Son olarak felsefeyi konuşulacak bilgi değil. Sessizce uygulanacak disiplin saymak, kitabın kısa buyrukları, felsefenin gösterişli bir kimlik değil, günlük pratik olduğunu vurgular. Epiktetos için doğru ilkeleri ezberlemek yeterli değildir. İnsan, öfkelendiğinde hükmünü ertelemiyor. Çıkarı söz konusu olduğunda adaletten uzaklaşıyor ya da küçük bir övgüyle kendini büyük görüyorsa, felsefi konuşma hayatını değiştirmemiş demektir. Bu nedenle metin, kişinin kendini bilge göstermesinden çok davranışlarını düzeltmesine önem verir. Ölçülülük de bu bağlamda ele alınır. Kişi sade yaşaması, perhiz yapması veya bazı zevklerden uzak durmasıyla övünmemelidir. Yoksulların daha ağır şartlarda yaşadığını hatırlamak, öz disiplini bir üstünlük gösterisine çevirmeyi önler. Benzer biçimde sahip olunan nesneler veya başkasının başarıları üzerinden böbürlenmek eleştirilir. Bir atın güzelliği sahibinin erdemi değildir. İnsana ait olan kendi seçimlerinin ve davranışının niteliğidir. Kitabın 53 kısa bölümden oluşan yapısı bu disipline uygundur. Okardan büyük bir kuramı tek seferde kavraması değil, küçük bir ilkeyi gün içinde sınaması beklenir. Bu biçim metni akademik bir stoacılık tarihi olmaktan çıkarır. Buna karşılık bazı okurlar için sınırlılık da yaratır. Çünkü tarihsel arka plan ve kavramsal açıklama azdır. Derinlik, kısa ifadelerin tekrar tekrar uygulanmasından doğar. Sonuç olarak The Manual, stoacılığa doğrudan ve yoğun bir giriş yapmak isteyen okurlar için değerli bir metindir. Özellikle kontrol edemediği sonuçlar, başkalarının yargıları veya gündelik belirsizlikler yüzünden zihinsel olarak yorulan kişiler, kitapta kullanışlı bir değerlendirme çerçevesi bulabilir. Kısa bölümler, her gün bir ilke üzerinde durmak isteyenler için elverişlidir. Bununla birlikte felsefe tarihini, antik Roma bağlamını ya da stoacı kavramların ayrıntılı savunusunu arayanların ek kaynaklara ihtiyacı olacaktır. Metin açıklamadan çok yoğunlaştırma yapar. Bu nedenle ilk kez stoacılık okuyan biri bazı ifadeleri sert, kaderci veya fazla özlü bulabilir. Kitabın ayırt edici yanı da buradadır. Çağdaş kişisel gelişim kitapları çoğu zaman hedef belirleme, üretkenlik ya da dış başarı vaatleri çevresinde kurulur. Epiktetos ise okurun sonuçlar üzerindeki gücünü abartmaz. Onun yerine yargı, niyet, ölçülülük ve davranış gibi daha dar fakat daha güvenilir bir sorumluluk alanı çizer. Sam Torode'nin güncel dili bu eski derlemenin kısa ve uygulanabilir karakterini korumayı amaçlar. Kitap, huzuru her sorunu çözmekte değil, sorunlarla karşılaşırken hangi tutumu seçtiğini bilmekte arayanlara hitap eder. En verimli okuma biçimi, bölümleri hızla tüketmek değil, bir ilkeyi somut bir çatışma, kaygı veya karar anında denemektir. Böyle okunduğunda eser, teselli veren sloganlardan ziyade kişisel muhakemeyi disipline eden bir araç haline gelir. Destek olmak isterseniz Epictetus kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.